Ayrım 16.
Maddox da benden geri kalmıyordu. Tabii Coğrafyacılar Derneği çevresinin dışına çıktığımızda birer hiç sayılırdık. Kimse bizi tanımıyordu ki dış dünyada. Katarin işte evliliği nedeniyle kendini bu tuhaf insanların arasında bulmuştu birden. Kocasının sonu gelmeyen övgü sözcüklerinin hiçbir anlamı yoktu bana kalırsa. Kaldı ki benim yaşamımda sözcüklerin önemi çok büyük olmuştur her zaman. Efsaneler, hikayeler, haritalar, işte benim hayatımın özeti. Sözcüklerin zarafetine, sözcüklerin ağırlığına inanan bir insan olmuşumdur hep. Çölde efsaneler dinlemek, toprağa biraz su serpmek gibidir biliyor musun? İnsanı uzun zaman götürür çölün yalnızlığında, sessizliğinde. Seferimize Uveynat'ın 40 mil ötesinden başlayacaktık. Maddox'la ikimiz hazırlıkları yapmak için önden gittik. Clifton ile ötekiler arkadan geleceklerdi. Kadın elindeki bütün kitapları bitirmişti, benden kitap istedi. Yanımda haritalardan başka bir şey yoktu. Akşamları okuduğunuz o kitabı bitirdiniz mi? Herodot mu? Onu mu istiyorsun? Bilemiyorum eğer bitirdiyseniz. İçinde notlarım var, yanımda götürmem gerekiyor. Kabalık ettim, bağışlayın. Döndüğümde gösteririm sana, onsuz yola çıkamam. Bütün bunlar müthiş bir kibarlık ve zarafet içinde söylendi. Kitabın sıradan bir şey olduğunu söyledim, anlayış gösterdi. Böylece kabalık ettiğimi düşünmeden ayrılabildim. Kibarlığını dokunaklı bulmuştum. Clifton yanımızda değildi, yalnızlık. Yanıma geldiğinde çadırımda çantamı hazırlıyordum. Ben insanlara sırtımı çevirmiş bir adamım ama zaman zaman böylesi kibarlıkları takdir ederim. Maddox'la birlikte bir hafta sonra döndük. Gezi epeyce verimli geçmişti, neşemiz yerindeydi. Dönüşümüz nedeniyle kampta ufak bir kutlama yapılacaktı. Clifton insanları mutlu etmeye bayılırdı, hoş bir şeydi bu. Kadın elinde bir bardak suyla yanıma geldi. ''Tebrikler, Geoffrey'den duydum.'' ''Evet, buyurun bunu içmez misiniz?'' Elimi uzattım, bardağı avucuma koydu. Kervanlarda içtiğimiz sudan sonra buz gibi geldi. ''Geoffrey sizin için parti düzenledi, bir şarkı yazıyor, benim de bir şiir okumamı istiyor. Ama benim size başka bir sürprizim var.'' ''Şu kitabı al bir bak.'' Herodot'u çantamdan çıkarıp uzattım. Yemek ve baharatlı çaylardan sonra Clifton çadırında sakladığı kan yağı çıkardı. Şişenin tümü Maddox'un yolculuğumuzu anlatması ve Clifton'ın komik şarkısı sırasında bitirilecekti. Sonra kadın Herodot tarihinden okumaya başladı. Kandoles ile kraliçesinin öyküsünü. Ben o öyküyü hep geçerim. Kitabın başındadır ve benim ilgilendiğim dönemlerle yerlerle pek ilgisi yoktur. Ama tabii ünlü bir öyküdür. Ayrıca muhabbeti de bu konu üzerine açacaktı. Kandoles karısına tutkundu. O kadar ki onun dünyadaki bütün kadınlardan daha güzel olduğuna inanmıştı. En sevdiği askeri Daskylus'un oğlu olan Giges'e karısının olağanüstü güzelliğini anlatmadan edemezdi. ''Dinliyor musun Geoffrey?''
''Evet sevgilim.''
Sonunda bir gün şöyle dedi Giges'e. ''Giges, sana karımın ne kadar güzel olduğunu anlattığımda inanmaz görünüyorsun bana. Ne de olsa insan duyduğuna değil gördüğüne inanır. Onu bir de kendi gözlerine çıplak görebilmenin bir yolunu bul öyleyse.'' Bunları okurken insanın aklına birkaç şey gelebilir değil mi? Sonunda onun aşığı olacağımı ikimiz de biliyoruz. Sonradan kraliçenin aşığı, Kondoles'in de katili olan Giges gibi. Ben Herodot'u coğrafyaya dair ipuçları bulmak için açardım sürekli. Ama Katarin yaşamına bir pencere açmak için kullanmıştı Herodot'u. Gözlerini kitabın sayfalarından ayırmıyor, ihtiyatlı ihtiyatlı okuyordu. ''Karınızın bütün kadınlardan daha güzel olduğuna inanıyorum efendim. Ama size yalvarırım, benden böyle uygunsuz bir şey yapmamı istemeyin.'' Ama Kondoles şöyle yanıtladı Giges'i. ''Yüreğini ferah tut Giges, korkma. Bu sözleri seni denemek için söylemiyorum. Karımdan da bir kötülük görmeyeceksin. Çünkü öyle bir yolunu bulacağız ki karım senin onu gördüğünü bilmeyecek.'' Herodot'tan bana bu öyküyü okuyan kadına nasıl aşık olduğumun öyküsüdür bu. Çalı ateşinin çevresinde hep birlikte oturmuştuk. Kocasıyla dalga geçiyordu, apaçıktı bu. Ama o kadar ciddiydi ki. Başını kitaptan hiç kaldırmıyordu. Belki hiçbirimizi düşünmüyor bu satırları, yalnızca kocasına okuyordu, kim bilir. Ama o öykünün satır aralarında yalnızca ikimizi ilgilendiren bir şey vardı sanki. Belki de yanılıyorum, belki de yalnızca kendi durumuna benzediği için seçmişti o öyküyü. Ama o geceden sonra ikimizin önünde bir patika yol belirdi. Bu macerayı hiçbir biçimde tasarlamamıştı, buna eminim. ''Seni yattığımız odaya sokacağım. Kapının arkasına saklanırsın. Karım benden sonra girer odaya. Giysilerini teker teker çıkarıp kapının hemen yanındaki koltuğa bırakır. Sen de böylece onu kolaylıkla görebilirsin.'' Ama kraliçe odayı terk ederken Giges'i görüyor. Kocasının nasıl bir oyun oynadığını farkına varıyor. Utanıyor ama sesini çıkarmıyor. Huzursuzluk çıkarmıyor. Tuhaf bir öykü değil mi Caravaggio? Adam kendini o kadar beğenmiş ki herkes onu kıskansın istiyor. Ya da belki kimsenin kendine inanmadığını sanıyor. Herkesi inandırmaya çalışıyor. Clifton böyle bir adam değildi kesinlikle ama o da ister istemez öykümüzün bir parçası olacaktı. Kocanın davranışları çok şaşırtıcı ama aynı zamanda çok insani bir yönü de var. Öyküyü inandırıcı kılan da bu zaten. Candoles'in karısı ertesi gün Giges'i çağırtıp ona iki seçenek sunuyor. Önünde açılan iki yol var Giges. İkisinden birini seçmek zorundasın. Ya Candoles'i öldürüp hem bana hem Lydia krallığına sahip olursun ya da bir daha Candoles'in suyuna gitmek için görmemen gereken şeyleri görmek zorunda kalmamak için kendini öldürürsün. Ya seni bu suça yönelten Candoles ya da beni çıplak gördüğün için sen. İkinizden biri ölecek. Böylece Candoles öldürülüyor. Yeni bir çağ başlıyor. Giges'e özel vezinlerle şiirler yazılıyor. Delphi'ye armağanlar gönderen ilk barbar da Giges'tir. 28 yıl Lydia krallığını yapmış ama biz onu hala sıra dışı bir aşk öyküsünde Candoles'in sağ kolu olarak anımsıyoruz. Katarin öykünün sonuna gelince sustu, başını kaldırdı. Yaşamı yavaş yavaş değişime uğruyordu. Galiba kendini daha güçlü hissediyordu artık. Bu arada ben bu anekdotu anlatan kadına sırılsıklam aşık olmuştum. Sözcükler Caravaggio, sözcüklerin gücü var. Clifton'lar bizimle olmadıkları zamanlar Kahire'de bulunuyorlardı. Clifton İngilizler için çalışıyordu, kim bilir ne iş yapıyordu. Bir devlet dairesinde amcası mı varmış neymiş? Bütün bunlar savaştan önceydi. O dönemde kentte dünyanın her bir yanından çeşit çeşit insana rastlayabiliyordun. Grop bir de suare konserler için buluşulur, geceleri de dans edilirdi. Popüler bir genç çiftti Clifton'lar, bense Kahire sosyetesinin kıyılarında geziniyordum. İyi yaşıyorlardı. Benim de aralı sırada katıldığım törensel bir yaşam, yemekler, davetler. Aslında pek ilgimi çekmeyen ama Katarin orada olacak diye katıldığım bir sürü etkinlik vardı. Ben aradığımı bulana kadar aç kalmayı yeğleyen bir adamımdır. Nasıl anlatabilirim onu sana? Ellerimle mi göstersem, resmini mi çizmeye çalışsam? Sefer boyunca yaklaşık bir yıl kadar bizimle birlikteydi. Görüşüyor, sohbet ediyorduk. Sürekli aynı mekanlarda bulunuyorduk. Sonradan birbirimize duyduğumuz ilgiyi açığa vurduğumuzda geçmiş anların hesaplaşmasını yaptık kendi kendimize. Demek o bakışıyla şunu anlatmak istemişti. Demek omzuma onun için dokunmuştu gibi. O dönemde Kahire'ye pek sık gidemiyordum. 3 ayda belki bir kez. Mısır Araştırmaları Merkezi'nde Libya Çölü'ndeki Son Seferler adlı kitabımı yazıyordum. Günler geçtikçe çöl sanki o sayfaların arasındaymış gibi yaklaştıkça yaklaşıyordu. Yazdıkça kalemin mürekkebini soluyordum. Bir yandan da gözlerimin önünden gitmeyen kadının yakındaki varlığıyla boğuşuyor, 70 sayfalık kısa kitabı yazarken Katari'nin beyaz tenini hayal ediyordum. Sayfaların üzerinde hep onu görüyordum. Kitabı ona adamayı isterdim. Sesine, uzun bir kurdele gibi yataktan çıkan gül beyazı bedenine. Ama yapamadım. Sonunda tarihte yaşamış bir kralı adadım. Tutkunluğumla alay edeceğini biliyordum. O nazik, çekingen gülümseyişiyle beni utandıracaktı yine. Onun yanında her zaman olduğundan daha resmi olmaya başladım. Kişiliğimin bir özelliği. Çırılçıplak kalmışım gibi bir tuhaf hissediyordum kendimi. Avrupalılar böyledir işte. Çölle ilgili kitabımda satır aralarına onu gizliyor, karşısına zırhlar kuşanıp çıkıyordum. Çılgın şiirler, sevdiğin kadının adını fısıldar, sahte rapsodilerin ardına sığınırsın. Hüseyin Bey'in bahçesinde 1923 seferinin o büyük adamı, hükümet görevlilerinden Roundell ile birlikte yanıma gelip elimi sıktı. Roundell'den bir içki istedi, sonra bana dönüp, "Kendimden geçmek istiyorum, bana yardımcı olur musun?" dedi. O sırada Roundell içkilerle geri döndü. Ellerime bir bıçak vermiş gibi olmuştum. Bir ay geçmemişti, sevişmeye başladık. Kahire'deki pazarın üzerindeki o odada, satılık papağanlarla dolu o sokağın tepesindeki evimde. Dizlerimin üzerine çöküp yüzümü etekliğinin içine sokardım. Parmaklarım ağzının içinde. Tuhaf bir heykel gibi görünüyor olmalıydık. O kadar arzuluyorduk ki birbirimizi, ne yapacağımızı şaşırmış kala kalmıştık. Parmakları seyrelmiş saçlarımın arasında, çevremizde Kahire ve çölleri. Gençliğine, çocuksuluğuna duyulan bir özlem miydi? Sana bahçelerden söz etmiştim ya, işte o bahçeler, onun bana anlattığı bahçelerdi. Boynunda ufak bir girinti vardı, bir çukur gibi. Ben orasına boğaz derdim, omuzlarını öper sonra boğaza dalardım. Önünde dizlerimin üzerine çöktüğümde yukarıdan bana şaşkın şaşkın bakardı. Kahire otobüslerinde ansızın enseme dokunan soğuk elleri. Bazen bir taksi tutup Kedi ve İsmail Köprüsü ile Tipperary Kulübü arasına kısacık sevişmeler sığdırırdık. Müzede yüzümü elleriyle kapattığında parmakların arasından sızan güneş ışınları. İkimiz de bir tek Clifton'dan korkuyorduk. Bütün Kahire bizi görmüş umrumuzda değildi. Oysa Geoffrey Clifton İngiliz şarkları arasına yetişmiş bir adamdı. Ta Canute'a uzanan bir soy ağacı vardı. O çarklar Clifton'a 18 aylık karısının sadakatsizliğini fısıldayacak değildi belki ama bir terslik olduğunu sezdirmeye yeterdi. Aylar önce Semiramis Oteli'ne onu bıraktığım o ilk günden beri izleniyormuşuz meğerse. Katari'nin kocasının yakınlarıyla ilgili sözlerini kulak arkası etmiştim. Zaten Geoffrey Clifton'da tepemizi saran İngiliz ağından en az bizim kadar bir haberdi. Ama bir yığın koruma vardı kocasının güvenliği için çevresinde fır dönen. Bir tek asker akrabalarla dolu aristokrat bir aileden gelme, Maddox bu gibi gizli ağalardan haberdardı. Zaten beni bu konuda da uyaran Maddox olmuştu. Ben Herodot'umu hiç yanımdan ayırmam. Maddox ise aynı tutkuyla kocaların en sadığı olmasına karşın Anna Karenina'ya bağlıydı. Bu aşk ve ihanet romanını dönüp dönüp bir daha okurdu. Harekete geçirdiğimiz çarkları durdurmak için artık çok geçti. Ama bir gün bana Clifton'ın dünyasını Anna Karenina'nın ağabeyininkinden örnekler vererek anlattı. Kitabımı uzatır mısın? Dinle. Moskova'da Petersburg'da Oblonski'nin akrabalarından dostlarından geçilmiyordu. İki kentin de en seçkin simalarının elinde büyümüştü o. Önemli görevlerde bulunan birçok kişi babasının arkadaşlarıydı. Oblonski'nin çocukluğunu biliyordu hepsi. Birbirlerini tutarlar, desteklerlerdi. Kendi aralarından birine sırt çevirdikleri görülmemişti. Buna karşı çıkmanın, bu konuda kıskançlık etmenin bir anlamı yoktu. Zaten kibarlığı böyle bir şeye el vermezdi. Şırınganın üzerinde parmağının sesini duymayı çok sever oldum Caravaggio. Hana, bana senin yanında ilk kez morfin verdiğinde sen pencerenin kenarında duruyordun. Bu sesi duyunca irkilmiştin. Ben yoldaşlarımı tanırım. Aşıklar da birbirinin halinden anlar ya, öyle. Aşık kadının istekleri tükenmez. Çok yorulduğum zamanlar oldu. Kocasından korkuyordu, namusunu kirlettiğini düşünüyordu. Bu arada ben de hala eski huylarımdan vazgeçmemiş, alıp başımı gidiyordum ara sıra. Kuşkulanıyordu benden. Ben zaten onun beni sevdiğine bir türlü inanamıyordum. Gizli aşklar böyledir. Hem paranoya hem klastrofobi başlar. İnsanlıktan çıktın sen dedi bana bir keresinde. Ben tek başıma ihanet etmiyorum senin kocana. Aramızda yaşananlar vız geliyor sana değil mi? Mülkiyet, sahip olmak, sahip olunmak, adlandırılmak korkusu ve nefretiyle her şeyi bir kenara itiyorsun. Bunun bir erdem olduğunu sanıyorsun. İnsan değilsin sen. Seni bırakırsam kime gideceksin? Başka bir sevgili mi bulacaksın? Hiçbir şey söylemedim. İnkar edebilir misin söylediklerimi? Hep sözcüklerin peşindeydi. Aşıklı sözcüklere, sözcüklerle büyümüştü. Sözcükler önünü daha iyi görmesini sağlıyor, mantığını şekillendiriyordu. Bense bu sözcüklerin bizi sürükledikleri çıkmazın farkındaydım. Sonunda kocasına döndü. Bu noktadan itibaren diye fısıldadı kulağıma, ya bulacağız ya yitireceğiz ruhlarımızı. Denizler yok oluyor, neden sevgililer ayrılmasın? Efes'in limanları, Heraklitus'un nehirleri yok olup yerini kumsallara bırakmıyor mu? Kandoles'in karısı bir bakıyorsun Giges'in karısı oluvermiş. Kütüphaneler yanıp kül oluyor. Nasıl tarif etmeliyim ilişkimizi? Çevremizdeki her şeye ihanet etme güdüsünden mi kaynaklanıyordu? Yoksa farklı yaşamlar peşinde mi koşuyorduk? O kocasının yanına döndü evine, ben de barlara. Mehtabı seyrederken hep senin yüzün belirecek gözlerimin önünde. O eski Herodot klasiği, o şarkıyı tekrar tekrar söylüyordum. Sonunda kendi yaşamımın bir parçası oluverdi. İnsanlar böyle gizlice kaybettikleri şeylerin üstesinden gelmenin çeşitli yollarını bulmuşlardır değil mi? Her neyse, bir gün onun arkadaşlarından biri beni bir baharatçının önünde otururken görmüş. Ben ona içi safran dolu bir yüksük hediye etmiştim. Küçük bir ayrıntı. Banyold aynı akşam yemekte beni baharatçının önünde gördüğünü söylemiş olabilirdi. Bu beni rahatlatıyordu biliyor musun? Belki o zaman ona o küçük armağanı veren adamı aklına getirecekti bu küçük ayrıntı. Kocası kent dışına çıktığında o yüksüğü bir zincire geçirip hep boynunda taşırdı. Göğüslerinin üzerinde sallanan altın bir leke. Benimle ilgili haberler gidiyordu kulağına. İçki içtiğim, kavgalar çıkardığım, sokak köpekleri gibi avare avare dolaştığım Kahire'nin sokaklarında. Zavallı kocası bir de benim için kaygılanırdı. Maddox zaten dayanamıyordu düştüğüm hallere. İkimiz de kendi yaşamlarımızı yaşıyorduk artık. Öyle anlaşmıştık ya. Ne yapıyorsun diye sordu bana bir gün sokakta rastlaştığımızda. Hepimizi çılgına çevirdiğinin farkında değil misin? Maddox'a dul bir kadınla birlikte olduğumu söylemiştim. Ama henüz dul kalmamıştı ki. Maddox İngiltere'ye döndüğünde ilişkimiz sona ermişti. Kahireli dul sevgiline saygılarımı ilet diye mırıldandı Maddox. Onu tanımak isterdim. Biliyor muydu? Onun yanında her zaman daha bir hain gibi hissediyordum kendimi. 10 yılı aşkın bir süredir omuz omuza çalıştığım, bütün arkadaşlarımdan çok sevdiğim bu adamla bile derdimi paylaşamamıştım. Yıl 1939'du ve hepimiz ülkeyi terk ediyorduk, savaşa gidiyorduk. Maddox Somerset'teki Marston Manya kasabasına doğduğu yere döndü. Bir ay kadar sonra kilisede sıralarda otururken savaşı destekleyen vaizi duyunca çöl tabancasını çıkarıp kendini öldürdü. Bu Halikarnaslı Herodot'un kamuya sunduğu çalışmadır. İnsanoğlunun yaptıkları zamanla unutulmasın. Gerek Yunanlıların gerekse barbarların yarattığı harikalar gün gelip atsız kalmasın. Bir de aralarındaki düşmanlıklar neden kaynaklanıyordu merakla kalınmasın diye yazılmıştır. İnsanoğlu çölde hep şiirler okumuştur. Maddox da Coğrafyacılar Derneği'nde bizim seferlerimizi çok güzel anlatmıştı. Bourbon desen o da öyle. Bense aralarında mekanik olanıydım. Ötekiler yalnızlıklarından, sevgilerinden söz ettiler. Çöl üzerine meditasyonlar yapıp yazdılar. Benim özel konularda ne düşündüğümü hiçbiri bilmezdi. Ay ışığını sever misin? Maddox 10 yıllık dostluğumuzdan sonra bana böyle sormuştu. Üstelik çok özel bir konuya değiniyormuş gibi biraz çekinerek. Çöl düşkünü olamayacak kadar kurnazdım ben onlara göre. Odysseus'a benzetiyorlardı beni. Durgundum. Halbuki çöl adamıydım ben. Çöle girdiğimde insanın doğup büyüdüğü kente döndüğünde hissettiklerini hissediyordum. Son kez ayrıldığımızda Maddox her zamanki gibi vedalaştı. Tanrı seni korusun. Ben de ondan ayrılırken söylendim. Tanrı yok ki. Birbirinden bu kadar farklı iki insan olamazdı. Maddox, Odysseus'un eserlerinde hiç içtenlik olmadığını söylerdi. Belki sanatın yapay rapsodisine ayak uyduramıyordu. Benim özel monografimde itiraf etmeliyim ki bundan farksızdı. Kuru yazılardan oluşuyordu. Yazarken satır aralarına onun varlığını sızdıracağım korkusuyla bütün duygularımı, bütün sevgi sözcüklerini yok etmiştim. Yine de çölü Katarin'den söz eder gibi anlatmıştım. Saflığı, masumiyetiyle. Maddox savaş başlamadan önce birlikte geçirdiğimiz son günlerde sormuştu bana o ay ışığıyla ilgili soruyu. Sonra ayrıldık. O İngiltere'ye gitti, savaşın her şeyi, çöldeki araştırmalarımızı, seferlerimizi yarıda keseceğini biliyordu çünkü. Elveda Odysseus demişti sırıtarak, Odysseus'u pek sevmediğimi bilerek. Aenas'ı daha da az severdim ama zaten Aenas Banyolt'tu, hep öyle derdi. Elveda dedim. Anımsıyorum şimdi, geri dönüp bakmıştı gülerek. Parmağını gırtlak çıkıntısına götürüp, bunun adı vasküler sizottur dedi. Katerin'in boğazındaki çukura resmi bir at vermişti sonunda. Pusulalarını, haritalarını geride bıraktı. Yanına yalnızca Tolstoy'un kitabını alıp Marston Manya kasabasındaki karısının yanına döndü. Maddox'la ikimiz birbirimize olan sevgimizden hiç söz etmemiştik. Konuşmalarımız sırasında sık sık anlattı. Somerset'in Marston Manya kasabasının yemyeşil otlakları yerini askeri hava sahalarına bırakmıştı. Uçakların egzosunu Arthurian kalelerinin üzerine üflüyordu. Onu bunu yapmaya iten neydi bilmiyorum. Belki Libya ve Kahire'de arada bir geçen uçağın vızıltısını da saymazsak, sessiz yaşadığımız o günlerden sonra tepesinde savaş uçaklarının durmadan uçmasına dayanamamıştı. Kendini hiçbir anlamda bir parçası sayamadığı o savaş dostlarını yavaş yavaş yok ediyordu. Ben Odysseus'a benzediğim için bunları takmıyordum. Savaşın geçici olduğunu biliyordum. Ama o çok farklı bir insandı. Hayatta yalnızca bir iki dostu olmuştu. Onlar da savaş yüzünden düşmanı kesildiler. Dayanamadılar herhalde. Somerset'te karısıyla birlikte yaşıyordu. Biz karısıyla hiç tanışmamıştık. Maddox ufak jestlerin adamıydı. Kendini tek kurşunla öldürmüş. 1939 yılının Temmuz ayında kasabadan otobüse binip Yeovil'e gitmişler. Bindikleri otobüs çok yavaşmış. Bu yüzden kilisedeki törene geç kalmışlar. Kalabalık kilisenin arka sıralarında yer bulabilmek için ayrı ayrı oturmaya karar vermişler. Yarım saat kadar sonra vaaz başlamış. Aşırı milliyetçi ve savaş yanlısı konuşmalarmış. Rahip savaşla ilgili alengirli sözler edip hükümeti ve savaşa katılmak üzere olan askerleri kutsamış. Vaiz daha da ateşli bir hal aldıkça Maddox dinlemiş. Sonra ansızın çölde kullandığı tabancayı çıkarmış cebinden, eğilip kalbine tuttuğu tabancanın tetiğini çekmiş. Anında ölmüş. Kilisede büyük bir sessizlik olmuş, çöl sessizliği. gövdesi önündeki sıranın üzerine yığılmış. Tek bir kıpırtı olmamış kilisede. Rahip ağzı açık kalmış. Karısı koridordan aşağı yürüyüp Maddox'un sırasına gelmiş. Orada oturanlara bir şey mırıldanmış, geçmesine izin vermişler. Eğilip sarılmış kocasına. Odysseus nasıl ölmüştü? İntihar etmişti değil mi? Anımsıyorum. Şimdi belki çöl Maddox'u bozmuştu. Çöl de bizim dünyayla ilgimiz kesilirdi. Yanında taşıdığı Rusça kitap geliyor aklıma ikide bir. Rusya her zaman onun ülkesinden çok benim ülkeme yakın olmuştur. Evet, Maddox uluslar yüzünden öldü. Her zaman soğukkanlılığını koruyabilen bir insandı. En çok o huyuna hayrandım. Ben söz gelimi bir haritadaki herhangi bir yeryüzünden öfkeyle kavga ederdim. Onun raporlarında ise bu münazaradan hep olumlu cümlelerle söz edilirdi. Seferlerimizi neşeyle kaleme alırdı, anlatılacak bir sürü hoş anekdot bulup çıkarırdı. Sanki çölde değil de bir balo salonunda Anna ile Vronski'ymişiz gibi. Yine de Kahire'deki o dans salonlarına asla gelmemişti benimle. Dans ederken aşık olan adam bendim. Hareketleri ağırdı. Dans ettiğini hiç görmemiştim. Yazan bir adamdı. Dünyayı yorumlayan bir adam. Bilgelik küçücük bir duygu kırıntısından doğabiliyordu. Bir bakış, bir kuramın paragraflarına dönüşebiliyordu. Bir çöl kervanında nadir bir palmiyeye rastlasa haftalarca etkisini üzerinde taşırdı. Seferler sırasında çamurlu duvarlarda gördüğü Arapça yazıları ya da bir cipin kaportasına tebeşirle yazılmış İngilizce yazıları mutlaka okur, yazıların daha derin anlamını kavramak istercesine parmaklarını üzerlerinde gezdirirdi harflerin. Biraz daha morfin için morarmış kolunu uzatıyor. Morfin damarlarına karışırken Caravaggio'nun şırıngayı böbrek şekilli emaye kutunun içine attığını duyuyor. Caravaggio'nun kırlaşmış başını arkadan görüyor. Sonra geri dönüyor. O da yakalanmış. O da morfin ülkesinin vatandaşı. Yavan yazılarımla geçmiş saatlerden sonra eve geldiğim günler var. Beni tek kurtaran şey Django Reinhardt ve Stefan Grappelli'nin Hot Club of France ile birlikte çaldıkları Honeysuckle Rose. 1935, 1936, 1937. Cazın görkemli yılları. Cazın Şanzelize'deki Claridge Oteli'nden süzülüp Londra'nın barlarına, Güney Fransa'ya, Fas'a, sonra atsız bir Kahireli dans topluluğunun kulaktan dolma bu melodileri aracılığıyla Mısır'a sızdığı yıllar. Çöle geri döndüğümde yanımda barlarda Souvenirs'le dans edilen akşamları, köpekler gibi tepinen kadınları da görüyorum. My Sweet çalarken hep üzerime abanırlar, kulaklarıma bir şeyler mırıldanırlardı. Fransız Ultrafon Derneği plak şirketi meşhurdu. 1938, 1939. Bar köşelerinde aşk fısıldaşmaları, köşeyi döndüğünde ise savaş vardı.